Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Eğitimde İyi Örnekler programının bu haftaki yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta da çok kıymetli bir dostumuz aramızda. İnşallah kendisinin yapmış olduğu eğitim çalışmalarını, eğitimcilere tavsiyelerini, ailelere tavsiyelerini kendisinden dinlemiş olacağız. Her hafta bir ismi huzurunuza davet etmeye, mikrofonda sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Eğitimde iyi örneklerin çoğalmasını istiyoruz. Ülkemiz insanının daha iyi yetişmesini istiyoruz. Çünkü esas meselemiz yetişmiş insan meselesi. Yetişmiş insan ne kadar çok olursa memleketimizin problemlerinin daha hızlı bir şekilde hallolacağına inanıyoruz. Türkiye çok önemli kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenler. Türkiye'nin iyi olması, Türkiye'nin insan kalitesinin yüksek olması İslam dünyasını da direkt ilgilendiren bir mesele. İslam dünyasında da güzelliklerin, hayırların, iyiliğin çoğalmasını istiyorsak, Müslümanların tüm dünyada yeniden yüzlerinin gülmesini istiyorsak, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak, Türkiye'de yaşayan eğitimciler olarak mesleğimize şöyle yeniden bir bakmalı ve daha iyi işler yapmanın arayışı ve derdine düşmeliyiz diye düşünüyorum. İşte bu çerçevede Eğitimde İyi Örnekler programının da bir boşluğu doldurduğuna inanıyoruz. Hayrın çoğaltılması, güzelliğin ve iyiliğin çoğaltılması meselesi çok çok mühim bir mesele. Programımızda bu amaca hizmet ediyor. Kıymetli dostlarımız, bu hafta sonu Kayseri'de gençlik merkezleri çalıştayı icra edildi. Lider Eğitim'in organizasyonunda yaklaşık 40'a yakın sivil toplum temsilcisinin katılımıyla sivil toplum kuruluşlarının açmış oldukları gençlik merkezlerinde yapılan programlar ve iyi örnekler paylaşımı üzerine kurgulanan gençlik merkezleri çalıştayı icra edildi. Biz de çalıştayda dostlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte olduk. İstişarelerde bulunduk. Gerçekten Türkiye'nin geleceği adına ümitliyiz. Pek çok öğretmen, pek çok efendim gönüllü insan, eğitimci bir araya gelmişler. Memleketimizin çeşitli yerlerinde gençlerin okuldan çıktıktan sonra gidecekleri güvenilir merkezler olsun, adresler olsun diye efendim binalar tutmuşlar. Oraları gençlerin hoşuna gidecek şekilde dizayn etmişler. Oralarda bir takım kültür, tarih, sanat, eğitim, dil eğitimi şeklinde programlar organize etmişler. Ve canhıraş bir şekilde gençlere bir şeyler vermek, onları daha iyi yetiştirmek, kabiliyetlerini, yeteneklerini, bilgilerini, donanımlarını artırmak için uğraşıyorlar. Bu bizi ümitlendiriyor, ülkemiz geleceği adına ümitlendiriyor. Ve orada yapılan çalıştayda bölgelerin örnek faaliyetleri dinlenilmiş oldu. Birbirinden etkileşimler sağlanmış oldu. Ve bu sivil toplum kuruluşlarının oluşturmuş olduğu gençlik merkezlerinin daha iyi noktaya gidebilmesi için, efendim daha güzel, daha faydalı eğitimler verebilmesi için hep birlikte bir beyin fırtınası gerçekleştirilmiş oldu. Lider Eğitim ekibini ve çalıştaya katılan tüm gönüllü arkadaşlarımızı sizlerin huzurunuzda da tebrik ediyoruz. Yine Kocaeli'nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldiğimiz bir program icra edildi. Üniversite öğrencileri artık sadece okulumuza gidelim, derslerimize girelim efendim, iyi bir kariyer peşinde olalım diye düşünmüyorlar. Türkiye'de güzel dönüşümler var. Artık üniversite öğrencileri, biz üniversitede okurken sosyal sorumluluk projelerinde nasıl yer alabiliriz efendim, bunun arayışı içerisindeler ve bu çerçevede Kocaeli'nde bir grup üniversite öğrencisinin daveti üzerine kendileriyle bir araya geldik ve efendim niçin sosyal sorumluluk projelerinde yer almalıyız, neler yapabiliriz? Bir saat, bir buçuk saat kadar bu konu üzerinde karşılıklı hasbihalimiz oldu. Bu da bizi sevindiriyor. Çünkü kıymetli dostlar, biz insanın sadece beyni olan bir varlık olduğunu düşünmüyoruz. İnsanın beyni gibi kalbi var, duyguları var, ruh dünyası var, sosyal yönleri var. Bu yönlerin tamamının gelişimini hedeflememiz lazım. Yani gençlerimiz kariyer yaparken bir taraftan onların ruh dünyasını geliştirecek fedakarlıkları da üniversite yıllarında öğrenmeliler. İşte sosyal sorumluluk projeleri kendi vakitlerinden fedakarlık yapıp bir başkasının problemini çözmeleri noktasında önemli bir adım. Gençlerimiz hem kariyer yapmalı, hem bir taraftan da toplumun problemlerine duyarlı olup çözüm arayışı içerisinde yer almalı diye inanıyoruz. Ve üniversite öğrencilerinin böyle bir arayış içerisinde olması bizi de fevkalade memnun ediyor. Kocaeli'nde de böyle bir programı başarıyla idrak ettik, icra ettik. İnşallah devamı gelir diye ümit ediyoruz. Ben böyle bir giriş yaptım. Konuğumuz Furkan Konyalı Bey de sabırsızlıkla bu İdris Bey sözü ne zaman bitirip bana verecek diye bekliyor. Söz sırası şimdi Furkan Bey size gelecek ama ben biraz hem konuğumuzu stüdyoya hazırlamak hem de hafta içerisinde yapmış olduğumuz, siz kıymetli dinleyenlerimizin de bilmesinde fayda olan, onlara da heyecan verecek, aşk verecek çalışmalar varsa onlardan programın girişinde kısa bir bahsediyorum. Sonra da sözü konuğumuza bırakıyoruz. Programın sonuna kadar karşılıklı sohbetimiz devam ediyor. Bugün Furkan Bey'i davet ettik. Ufuk Eğitim bünyesinde çalışmalarını yürüten eğitim danışmanı Furkan Konyalı Bey ile birlikte olacağız. Kendilerinin Ufuk Eğitim bünyesinde eğitimcinin eğitimi programları var. Birbirinden güzel çalışmaları var. Bu çalışmaları onlardan dinleyeceğiz. Geçen haftalarda da söyledik. Eğitimciler kendilerini efendim biz olduk, piştik, artık tamız. Bundan sonra önümüze birileri gelsin onları yetiştireceğiz diye düşünüp kendi gelişim süreçlerini ihmal edebiliyorlar. Böyle olunca da efendim istenmeyen eğitimci olma noktasında hızla ilerlemiş oluyorlar. İşte Ufuk Eğitim ve Furkan Bey bu noktada eğitimcilerin eğitimi noktasında ciddi projeler, ciddi çalışmalar yapan bir ekip. Şimdi kendisini dinleyeceğiz. Neler yapıyorlar? Ne tür çalışmaları var? Bu noktadaki tavsiyelerini ve uygulamalarını bizzat kendinden almış olacağız. Furkan Bey hoş geldiniz. Özür diliyorum böyle uzun bir giriş yaptığım için ama kıymetli dinleyenlerimiz bizim bu girişlerimize alışıklar. Şimdi söz sizde. Kısaca sizi tanıyalım ve çalışmalarınızı sizden dinleyelim inşallah.
Estağfurullah, teşekkür ederiz. Yahya Furkan Konyalı, Ufuk Eğitim ve Danışmanlık bünyesinde aynı zamanda Üsküdar'da bir ortaokulda psikolojik danışmanlık ve rehber öğretmenlik yapmaktayız. Eğitimcinin eğitimi faaliyetleri, yazarlık ve psikolojik danışmanlık alanlarında elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Yine sizin de buyurduğunuz gibi özellikle Ufuk Eğitim ve Danışmanlık sadece bizim şahsımızda değil, çok önemli, özel ve güzel bir ekibimiz var. Bu arkadaşlarımızla beraber uzun yıllardır eğitimcinin eğitimi faaliyetleri içerisinde yer almaktayız. Bizim eğitimcinin eğitimi faaliyetlerimizi özel kılan şey, bu özel meselesini birazcık daha açmak niyetindeyim. İnteraktif eğitimler olarak planlanması ve eğitimcilerle küçük gruplar halinde paylaşılması. Bunu söylüyorum çünkü biraz önce eğitimcilerin kendilerini güncellemesi gerektiğinden bir takım donanımları zamane gençliğiyle paylaşmak için kazanması gerektiğinden bahsettiniz. Bunu biz çok önemsiyoruz çünkü tabiri caizse hani haz ve hız çağında yaşadığımız bir dönemde
Bir saniye, burayı tekrar alalım. Ne çağında yaşıyoruz?
Haz ve hız çağı olarak nitelendirdiğimiz bir dönemde haz ve hızla dayalı bir yaşam içerisinde olan gençleri eğitmek için elbette ki eski bir takım yöntem ve usuller maalesef geçerli olamıyor günümüzde.
Evet.
Bunun için eğitimciler tabii ellerinden gelen gayretleri gösteriyorlar. Fakat biz belki danışmanlık birimlerine düşen görevde, vazifelerde onların özellikle bu konuda kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacak, materyal ve donanım yönünden onları güçlendirecek, gençleri daha yakından anlamalarını sağlayacak bir takım buluşlara, programlara, eğitim programlarına, stratejilerine imza atarak onlarla buluşturmak eğitimcilerle. Çünkü maalesef tanımadığımız ve anlamadığımız bir kitleyi eğitmeye çalışıyoruz.
Bu
bütün eğitimciler için geçerli. Örneğin ben 16 yıl matematik gördüm. Hı. Ama şu an matematiğin M'siyle çok fazla bir alakam yok. Tabii ki de matematik hani zihnin farklı yönlerini geliştiriyor, kişinin zihinsel becerilerine katkı sağlıyor. Fakat hayatımda aktif olarak matematiği kullanmıyorum. Ve çok iyi bir matematik öğrendiğimi de düşünmüyorum. Aynı şey İngilizce için de geçerli. Diğer branşlar için de durum farklı değil. Hatta geçtiğimiz günlerde bir eğitim müsteşarıyla toplantı halindeydik. Şunu söyledi bize. Önceden çocuklara Türkçe matematik öğretebiliyorduk. Şimdi onu da yapamıyoruz dedi. Yani bu sadece işin akademik boyutu. Biraz önce yine sizin buyurduğunuz gibi ahlaki ve değerler boyutu ayrı, bambaşka bir şey. Türkçe matematik öğretemediğimiz bir kitleye nasıl ahlakı, maneviyatı ve diğer özellikle toplumsal kültürel değerlerimizi öğreteceğiz? İşte bunları sürekli araştırıyoruz. Bunları gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bunları gençlerimize nasıl daha etkili bir şekilde benimsetebiliriz? Dikkatlerini bu noktaya çekebiliriz. Bunlarla ilgili uğraşıyoruz. Dediğim gibi uzun yıllardır eğitimcinin eğitimi faaliyetleri içerisindeyiz ve artık seminerden çıkartıp bu işi bir ders haline getirmeye niyetlendik.
Evet, genelde böyle kısa süreli seminerler oluyor.
Genelde kısa süreli, 2 saatli, 3 saati geçmeyecek şekilde, katılımcıları da sıkmayacak şekilde eğitim seminerleri şeklinde bu eğitim faaliyetimizi icra etmekteydik. Şimdi artık bunu 4 başlıktan oluşan bir kurs ve ders haline dönüştürmeyi niyetlendik ve bunu da inşallah başardığımızı düşünüyoruz. Şöyle ki, çocuk eğitimi, işte nitelikli eğitimci ve materyal kullanımı, grup yönetimi ve etkinliklerle karakter eğitimi, bir de etkili iletişim becerileri olmak üzere 4 farklı ana başlığımız var.
Tekrar eder misiniz?
Birinci konumuz çocuk eğitimi. Kursumuzun birinci konusu. Kursumuzun genel adı da karakter eğitimi kursu.
Tamam.
Yani karakter eğitimi kursu, eğitimcinin eğitimi için. Burada birinci dersimiz çocuk eğitimi. Çocuk eğitimi dersinde ilgilendiğimiz hedef kitlemizi nasıl daha ayrıntılı ve doğru bir şekilde tanıyabiliriz? Onları nasıl anlayabiliriz? Ve tanıdığımız, anladığımız bu çocuklarla aramızda nasıl bir güven ilişkisi tahsis edebiliriz? Çünkü insanın doğumdan ölümüne kadar hayatta en önem verdiği ve ihtiyaç duyduğu mesele güven duygusudur. Bu güven duygusu eğitimci ile çocuk arasında sağlanmadığı müddetçe maalesef etkili bir iletişimden ve eğitimden bahsedemiyoruz. Bunu sağlamaya yönelik işte çocuk eğitime giriş, olumlu davranış değiştirme, velilerle iletişim, ki bu da çok önemli bir husus. Çünkü velinin işin içine dahil edilmediği bir eğitim faaliyeti maalesef ki eksik kalıyor. Bunları paylaştığımız çocuk eğitimi dersimiz. Bununla beraber eğitimcileri materyal noktasında desteklemeye yönelik nitelikli eğitimci ve materyal kullanımı dersimiz. Burada yine ideal bir eğitimci profilinden kastımız nedir? Eğitimcinin öğrencilere örnek olması gereken davranışlar, dikkat etmesi gereken husurlar ve tamamen kendi arkadaşlarımızın hazırladığı videolar, kısa filmler, güncel materyaller, bunların yorumlanmasına varıncaya kadar. Bir başka dersimiz grup yönetimi ve etkinliklerle karakter eğitimi. Burada da eğitimci ile grup arasındaki etkileşimi ve iletişimi arttırmak, ondan sonra bu iletişimi perçinleyici bir takım etkinlikler, oyunlar gerçekleştirmek, bu noktada fazla uzmanlık gerektirmeyen etkinlikler kullanarak eğitimcinin hem kendine olan güvenini hem de ilgilendiği öğrencilerle arasındaki muhabbeti arttırmasına vesile olacak bir takım uygulamaları paylaşıyoruz katılımcılarla. Bir diğeri de olmazsa olmaz iletişim becerileri. Çünkü beden dilini ve iletişim becerilerini etkili kullanmak bir eğitimci açısından çok önemli, mühim olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu 4 dersimiz toplamda 30 saatlik bir eğitim programını oluşturuyor.
Evet.
Bu 30 saatlik eğitim programını alan bir eğitimci, bu üniversite öğrencisi olabilir, öğretmen olabilir veya gönüllü, bu işlere gönül vermiş herhangi bir meslek sahibi bir eğitim gönüllüsü olabilir. Bu 30 saatli tamamladığında kendisine 2 yıl yetecek donanıma inşallah sahip olduğunu biz düşünüyoruz. Tabii bu 30 saati tamamladıktan sonra yine onları boş bırakmıyoruz. Ara programlarla, kamp programlarıyla, ara motivasyon seminerleriyle katılımcılarımızı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Programımızın ana çerçevesini, binanın tabiri caizse temellerini muhatap olduğumuz kitleyi ayrıntılı bir analiz etmek, tanımak, anlamak, velileri eğitim faaliyetinin içerisine dahil etmek ve bir üretim oluşturmak. Üretimden kastımız da olumlu davranış değişikliği. Eğer uzun yıllar emek sarf ettiğimiz ve bir eğitim faaliyeti içerisine dahil ettiğimiz gençlerde bir olumlu davranış değişikliği söz konusu değilse, o zaman kendimizi kandırıyoruz, boşa kürek çekiyoruz demektir. Bunu da hangi yöntem ve teknikleri kullanarak gerçekleştirebiliriz? Ölçme değerlendirmesini nasıl yapabiliriz? Buna varıncaya kadar katılımcılarla paylaşmaya gayret ediyoruz.
Çok güzel, fevkalade güzel. Peki uygulamasını yapıyorsunuz.
Tabii zaman. Bunun iki tane pilot uygulamasını yaptık 2 farklı grupla. Birincisi sosyal girişimci adaylarıyla SGA Akademi'de bir önceki dönemde yaptık uygulamasını. Diğerini okulda öğretmenlerle, öğretmen arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Türkiye'nin çeşitli illerinde. Çok olumlu geri bildirimler aldık.
Evet, onu soracaktım.
Evet, dediğim nasıl gibi özellikle uygulamalı olması. Çünkü bizim öğretmen camiasında tabiri caizse biraz artık eğitimlerden bıkkınlık söz konusu.
Evet.
Sıkılma söz konusu. Özellikle bu klasik tabirle işte bir PowerPoint sunusunu arka tarafa, perdeye veya işte seminer ortamında yansıtıp oradan takip edildiği şekilde uzun süren seminer programlarından çok sıkılıyor öğretmenler. Zaten öğrenciler de sıkılıyor artık bundan. Biz bunu tamamen değiştirdik. Katılımcı sayımız bir kere asla bir grup için 40'ı geçmiyor derslerde.
Yani bu böyle yüzlerce
tabii,
kişilik
yok,
bir konferans
yok.
Eğitimsiz şeyi değil.
Değil. Yani 300-400 kişiyi bir araya toplayıp bir eğitim yapmaktan ziyade daha birebir etkileşimli, onları tanıyarak Onlarla birebir samimi bir iletişim ve etkileşim kurarak bu programları icra etmeye çalışıyoruz. 40 kişiyi geçmeyen katılımcıyla tabii daha sakin ve sessiz bir ortamda, daha birbirimizi ayrıntılı analiz ederek buluştuğumuzda vermek istediğimiz, paylaşmak istediğimiz bilgiler de daha kolay paylaşılabiliyor. Ve katılımcıyı birebir tanıma noktasında da onların ne yapabileceğini görmek ve neye ihtiyacı olduğunu planlama noktasında da bize olumlu katkısı oluyor. Dediğim gibi işin tabii ki de hiç teorik boyutu yok değil. Teorik boyutu elbette ki var. Fakat özellikle bizim bu programı farklı kıldığını düşündüğümüz noktalardan bir tanesi de katılımcının tamamen aktif olması. Katılımcının paylaşması, katılımcının yorumlaması, katılımcının düşünmesi, katılımcının hissetmesi. Yani bunlar çok önemli. Onların da hayat tecrübelerini belki diğer arkadaşlarla paylaşması. Yani bir nevi grup rehberlik etkinliği şeklinde eğitim kurslarımız gidiyor.
Çok güzel.
Video kayıtlarının incelenmesi de işin içine dahil ediliyor. Bu şekilde icra etmeye çalışıyoruz programlarımızı.
Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Bu günümüzde özellikle haz ve hız çağı dediniz ya, çok hoşuma gitti bu ifade. Hazın doruklarında ve hızlı bir hayat yaşamaya çalışan bir nesille karşı karşıyayız. Evet. Bu nesle değerler eğitiminin verilmesi gerektiğini yani inanıyoruz. Karakterli bir nesil haline gelmesi gerektiğine inanıyoruz ama bunu nasıl yapacağız meselesi çok önem arz ediyor.
Kesinlikle.
Ve klasik yöntemler daha çok ön planda oluyor. Ama sizin bu anlattığınız tarzda yöntemlere ihtiyaç var. Ve bunları kullanacak kişilerin eğitilmesi de tabii ki apayrı bir mesele olarak karşımızda duruyor. Peki şöyle biz hani hazır sizi bulmuşken Furkan Bey, birkaç seminerlerinizden içerik olarak paylaşımda bulunmanızı istesek. Yani bu haz ve hız çağı dediniz mesela. Pratik olarak eğitimcilere tavsiye edeceğiniz yani birkaç başlık olabilir mi? Evet. Hem programların içeriğini de az çok tahmin edebilmiş olsunlar.
Evet.
Yani tamam diyelim hani klasik yöntem, aldık karşımıza çocukları, hadi bakalım size sohbet edeceğiz. Açacağız bir kitaptan okuyacağız dediğimiz diyelim. Klasik
özellikle değerler eğitiminde.
Yöntem olabilir. Hı hı. Peki ne yapmalıyız yani? Ne tavsiye ediyorsunuz?
Biz uygulamalarımızda şunu da gördük ki burada uygulamalarımızdan kastımız da hani afaki şeyler değil. Bizim mesela özel çalışma gruplarımız var. Örneğin iyilik timi adını verdiğimiz bir çalışma grubumuz var. Tamamen 9-12 yaş grubu öğrencilerden oluşuyor. Bunları onlarla birlikte planlamak da çok etkili oluyor. Mesela bir eğitim faaliyeti bu deneme gruplarımızın üzerinde olumlu bir dönüş sağlayamazsak, ölçme değerlendirmesi olumsuz olursa onu hemen değiştiriyoruz, yeniliyoruz. Şunu gördük daha önceki hem bilgilerimizden hem uygulamalarımızdan. Öğrenci bir eğitimci kendisiyle bir araya geldiğinde hemen derse başlasın istemiyor. Mesela bu çok ilgimizi çeken bir husus olmuştu.
Hani direkt böyle
tabii der. Yani direkt derse başlamaktan ziyade çocuklar şöyle düşünüyor. Bu abi işte öğretmen, hoca her neyse benle farklı bir şeyler yapsın. Ve bana da bunu hissettirsin. Örneğin nedir? Mesela ilk bir araya gelindiğinde çocuklarla bir kafeye gidip orada oturup çay içmek veya çocuklarla bir tanışma etkinliği yapmak. Çocuklarla belki bir sportif aktivite de ilk kez buluşmak. Bir sinema salonunda belki ilk buluşmayı yapmak gibi uygulamalar ve orada sadece onları tanımaya yönelik sohbet etmek çocuklarda şu fikriyatı açığa çıkartıyor. Bu kişi benimle farklı şeyler yapacak. Bu kişi beni karşısına alıp bana bir şeyler öğretmeye çalışmayacak. Benimle değişik, benim hoşuma giden uygulamalar yapacak. Tamam, ben buna yapışayım tabiri caizse. Ben bununla bir araya geleyim şeklinde düşünüyor ki bu çok önemli. Çünkü günümüzde eğitimde en fazla karşılaştığımız sıkıntılardan biri de süreklilik. Yani örneğin çocuğun eğitim faaliyetlerine bir hafta gelip iki hafta gelmemesi, üç hafta gelip dört hafta gelmemesi
devamın
vesaire.
Devamın sağlanamaması.
Bunu da şuradan bağdaştırıyoruz. Örneğin son 5-6 yıldır bizim ülkemizde de dünya genelinde de sosyal ve psikolojik destek hizmetlerine başvuru sayısı çok artıyor. Tam %68 arttığını görüyoruz biz bu özellikle psikolojik destek hizmetlerine başvuru. Bunu da 3 farklı şekilde açıklayanlar var sosyal bilimcilerden. Bir görüş insanlar zaten problemliydi. Böyle hizmetler açığa çıkınca hazır bulmuşken başvurmaya başladılar.
Evet.
İkinci bir görüş bu hizmetler profesyonelleşti, yaygınlaştı. Biraz da insanlar meraktan gidiyor. Acaba ne yapıyorlar buralarda diye. Üçüncü bir görüşteki eğitimde ben bunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Bir ilgi ihtiyacı tatmini söz konusu. Örneğin bir çocuk veya bir aile psikolojik desteğe başvurup orada başvurduğu kişi kendisi tarafından kendisini dinlediğinde onun problemlerine, onun problem olarak gördüğü şeylere daha doğrusu çözüm önerileri sunmaya başladığında ve bazen hiçbir tepki vermeden sadece anlatmasını sağladığında, duygularını ifade etmesini sağladığında mutlu oluyor. Bu da bize şöyle bir bakış açısı kazandırıyor. Gerçekten birbirimizi dinlemiyoruz. Eğitimci öğrenciyi dinlemiyor, öğrenci eğitimcisini dinlemiyor öyle öğrendiği için. Eşler evde birbirlerini yeterince nitelikli bir şekilde dinlemiyor. Çocuklarını dinlemiyor.
Çok sizi destekleme açısından söylüyorum. Sözünüzü unutmayın. Kemal Sayar Hoca'dan bunu okumuştum. İnsanların göz göze bakıp da konuşma süreleri, yani mesela tam net hatırlamıyorum ama 20 yıl öncesine göre yarı yarıya azalmış bugünkü toplumda.
Evet, %45 azaldı.
Yani. Evet, yarı yarıya azalmış. Yani bu da gösteriyor ki yani aileler de çocuklarınla böyle oturup da gözünün içerisine bakıp konuştukları, sohbet ettikleri zaman dilimleri noktasında ciddi fakirlik yaşıyorlar.
Kesinlikle. Evet. Biz her görev yaptığımız kurumda bu anketi yapmaya çalışıyoruz. Şu an ben çalıştığım okulda da böyle bir mini anket yapma fırsatı buldum. Yaklaşık 250-300 civarında aileye ulaştık. Çocukların hayatında şöyle bir durum var. 4 saatlerini ortalama ekran başında geçiriyorlar. 2 saat.
Ne zaman? Günlük mü?
Günlük.
Bu?
Ekrandan kastımız televizyon, evet. Cep telefonu, internet, bilgisayar hepsi dahil.
Günlük 4 saat.
4 saat.
Çok enteresan.
2 saatlerini akranlarıyla, arkadaşlarıyla, işte mahallede olur, sokakta olur, başka bir yerde olur, sosyal ortamlarda vesaire. Ve sadece 40 dakikalarını aileyle geçiriyorlar.
Günde.
Bunun da bu tabii bizim okul özelinde yaptığımız bir çalışma ama ben genelde de çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Ve bu 40 dakikanın da büyük çoğunluğu yemek vakitlerinde. Yani yemek vaktinde sadece bir araya gelebilen bir aile. Hani ilgisizlikten buraya geldik. Şimdi hal böyle olunca ilgi tatmini noktasında çocuklar çok aç ve muhtaç durumdalar. Bu ilgi tatmini bize eğitimde şöyle yansıması oluyor. Eğitimcisiyle bir araya geldiği zaman çocuk ona ilgi göstermesini istiyor. Hemen ders yapmasını istemiyor. Bana ilgi göster öğretmenim diyor. Dolayısıyla ilgi, hatta günümüzde işte hiperaktivitenin diğer tırnak içinde söylüyorum, yaramazlıkların, hareketliliklerin vesairenin artmasının sebeplerinden birinde bu olduğunu düşünüyoruz. İlgi eksiği, ilgi açığı. Zaten bu normal insani, fıtri de bir şey aynı zamanda. Tatmin edilmediğinde çocuk bir şekilde bunu bir yerden tatmin edecek. Ama öğretmeniyle tatmin edecek, ama eğitimcisiyle, ama ailesiyle. Dolayısıyla eğitim programlarımızda da bunu önceliyoruz ve buradan eğitimcilerimize de hani tavsiye etmiş olalım. Eğitimde tanıma ve anlama dedik. Tanıma ve anlamadan sonra en önemli başlık da ilgi açığının giderilmesi. Yani öğrenciyle daha yakından ilgilenmek, onun ne anlatmaya çalıştığını, bize ne anlatmaya çalıştığını tespit etmek ve velisine öğrenciyi kötülememek. Çünkü velisine öğrenciyi kötülemek de hem veli hem öğrenci açısından bir ilgisizlik olarak görülüyor. Örneğin şu
nasıl,
an
bunu biraz açar mısınız?
Şöyle mesela, tamamen planlama üzerine yapılan, işte planlı bir şekilde yetiştirilen, planlı bir şekilde yönlendirilen bir nesilden bahsediyoruz şu anda günümüzde. Bu planlı nesil ailesi tarafından tamamen nazlanarak, belki birçok şeyle, olumsuz davranışlarına katlanarak büyütüldüğü için eğitimci tarafından o çocukların aileye kötülenmesi istenmiyor aileler tarafından. Yani dolayısıyla eğitimci bu ilgi tatminini sağlayabilmek için aileleri de işin içine dahil etme açısından genelde velilerle iletişim halindeyken çok fazla öğrenciyi kötülemeden, hatta hiç kötülemeden, onun önce olumlu özelliklerini velisine aktararak başlaması gerekiyor. Örneğin çok hareketli ve işte yaramaz olduğunu düşündüğü bir çocuğu, işte çocuğunuzun enerjisi çok fazla, bu enerjisini olumlu kullanmaya yönlendirmemiz gerekiyor şeklinde ifade etmek var. Bir de işte çocuğunuz o kadar hareketli ki işte başa çıkamıyorum, ne yapacağım onunla bilmiyorum, hatta bu gruptan onu ayırmayı düşünüyorum şeklinde ifade etmek var. Bunların hepsi ortak bir noktaya çıkıyor. İlgi. Birinci şekilde ifade ettiğim zaman veli şunu düşünüyor otomatikman. Bu eğitimci benim çocuğumla ilgileniyor diyor. Ben çocuğumun hareketli olduğunu biliyorum. Yaramaz olduğunu da biliyorum. Ama o bana bunu daha olumlu bir şekilde ifade ediyor ki bu da çocuğumla ilgilendiğini ve ilgilenmek istediğini gösteriyor diyor. Ama ikinci bir şekilde dile getirdiği zaman, suçlayıcı bir dille dile getirdiği zaman, çocuk evde de bu defa o tepkiyle karşılaşıyor. Çünkü veli o sinirle veya o üzüntüye eve gittiği zaman işte Öğretmenin, eğitimcin bana kızdı. Seninle ilgilenen işte abin, ablan her neyse bana kızdı. İşte ben bunları hak edecek ne yaptım vesaire, biraz işi dramatik hale de döküyor. Bizim rehberlik servisinde çok fazla karşılaştığımız meseleler bunlar. Hem veliye hem öğrenciye ilgisizlik mesajı vermiş oluyor. Burada özellikle dikkatini çekmek istediğimiz bu eğitimcilere. Onun dışında tanıma ve anlama dedik, ilgi dedik. Bir üçüncüsü de güven. Biraz önce de altını çizmeye çalıştım. Bir sivil toplum kuruluşunun yaptığı ankette, bu tabii birazcık daha büyük yaş grubuydu. Hani eskiden beri söylerler ya işte baban, bu devirde babana bile güvenmeyeceksin, evet. Babama bile güvenmiyorum vesaire. Katılımcıların yaklaşık %32'si babama bile güvenmem ifadesini kullanıyor ki bu çok manidar. Ve bunlar üniversite gençliği büyük çoğunluğu. Bu babama bile güvenmem ifadesi işte küçüklük, çocukluk döneminden itibaren gelen bir şey. Bu devirde kimseye güvenmeyeceksin. Çünkü çocuk hiçbir zaman o tabiri caizse anne karnındaki doğmadan önceki o güven ilişkisini ve ilk annesinin kucağına bırakıldığı andaki güven ilişkisini sağlayamıyor ve hayatı boyunca bu güvenin peşinde koşuyor. Bir eğitimciye güvendiği zaman da çocuk onu bırakmak istemiyor.
Çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Gerçekten çok güzel tespitler bunlar. Yani şimdi ben de okumuştum onu. SECAM diye bir kuruluşun anketinde. Evet. Hatta kararsızları da eklediğinizde bu babana bile güvenmeyeceksin diyenlerin sayısı %48'leri falan bulabiliyor.
Doğru, evet.
Şimdi ciddi bir güven bunalımı varsa toplumda, güvenmediğin insana kendini açmıyorsun zaten.
Kesinlikle.
Değil mi hocam? Yani bunlar eğitimciler için çok can alıcı tavsiyeler yani, evet.
Bu güven tabii dediğimiz gibi hani insan da aynı zamanda bir temel ihtiyaç da olduğu için. Hı-hı. Çocuk bunu her dönemde biriyle sağlamaya çalışıyor. İşte çocuk bebeklik döneminde anneyle, biraz daha büyüdüğünde işte babayla, biraz daha büyüdüğünde akrabayla, eşle, dostla, okul çağına geldiğinde öğretmenle. Şimdi çocuğu zaten tanımamış ve anlamamış. Nasıl bir çocukluk geçirdiğini, artılarını, eksilerini, olumlu, olumsuz özelliklerini keşfetmemiş bir eğitimci. Aynı zamanda çocuğun ilgi açığını tatmin edememiş. Çocuğun ilgisizliğini giderememiş. Üstelik bir de veliye olumsuz geri bildirimde bulunmuş bir eğitimci. Çocuğu zaten baştan kaybetmiş oluyor. 1-0 yenik başlamış oluyor tabiri caizse. Hı hı. Çünkü çocuğun burada bir güven zedelenmesi oluşuyor.
Hı
hı. Güven olmadan da kalbin fethi olmuyor maalesef.
Tabii, çok güzel.
Güven olması gerekiyor başta kalbin fethi için. Dolayısıyla tanıma ve anlama, ilgisizlik ve güven açığı maalesef eğitimde istenilen verimin alınmamasına sebep oluyor.
Hı hı.
En fazla gördüğümüz husus bu. Ve eğitimcilere gerek de ebeveynlere tavsiyemiz çocuklarını ayrıntılı bir şekilde tanımaları ve anlamaları. Biz buna hani biraz reklam gibi olacak ama hizmet edebilmesi açısından diyelim. Hani etkinliklerle, yine bir etkinlik kullanarak çocukları tanımanın ve anlamanın yollarını paylaştığımız bir kitap hazırlamıştık.
Eyvallah.
Özellikle ebeveynlere yönelik. Bundan istifade edebilirler. Oradaki etkinlikleri evlerinde rahatça kullanabilirler. Piyasada bu tarz tanıma ve anlama etkinlikleri de var. Oradan da araştırıp bulabilirler. Çünkü dediğimiz gibi hani tekrar altını çizelim. Velinin dahil olmadığı, velinin işin içine, taşın altına elini koymadığı her eğitim faaliyeti eksik kalır. Asla ona tam ve bütün bir eğitim faaliyeti diyemeyiz. Velinin mutlaka dahil olması lazım. Dolayısıyla tanımak ve anlamak çok önemli. İlgi çok önemli. Güven çok önemli. Bu üçü olmazsa maalesef orada etkili bir eğitim faaliyetinden ve çalışmasından ne kadar profesyonelce, ne kadar son güncel tekniklerle, stratejilerle planlanırsa planlansın etkili bir eğitim faaliyetinden bahsedemiyoruz maalesef.
Eyvallah. Çok önemli. Peki kalbin fethi için dediğiniz güven lazım. Yani kalbin fethi niye lazım eğitimde?
Eğitimde kalbin fethi...
Çocuğa diyelim öğretmen oldum veya bir abisi oldum veya bir hanımefendi ablası oldu.
Evet.
Buna bir şeyleri anlatacak. Yani dini konular olabilir bunlar. Evet. Tarihi meseleler olabilir, edebiyatla ilgili olabilir veya matematikle, fizikle, kimyayla ilgili olabilir. Kalbini niye fethetsin? Beynini fethetmesi yetmiyor mu hocam?
Şimdi ismini hatırlayamadım. Bir yazarın güzel bir ifadesi vardı bu hususta. Hepimiz öğreticiyiz diyordu.
Hı hı.
Buradan kastı da kalpleri fethetmeden, çocukların tabiri caizse kalplerinde bir ada sahibi olmadan yaptığımız her faaliyet sadece öğretim oluyor diyordu.
Hı hı.
Şunu yap, bunu gerçekleştir, bunu ezberle, bunu tekrarla şeklinde.
Hı hı.
Ama bir eğitim faaliyetinden söz ediyorsak orada Çocukla bir bütün, bir takım oluşturmamız gerekiyor. Takım olmanın yönü de kalbin fethidir. Çocuğun kalbinde yer almaktır. Çocukla samimi, etkili, birlikte bir iletişim kurmak, gerekirse birlikte ağlamak, gerekirse birlikte gülmektir. Bu da kalbin fethi de maalesef öyle kolay gerçekleşebilen bir durum değil. Yani çocuğun sadece eğitim ortamında gören bir eğitimcinin çocuğun kalbini fethetmesi çok zor. Çocuğu telefonla takip etmeyen, velisine mektup yazmayan, okuluna gidip ziyaret etmeyen, farklı ortamlarda, sosyal faaliyetlerde çocukla bir araya gelmeyen bir eğitimcinin çocuğun kalbini fethetmesi çok zor. O zaman çocuk bunu sadece şöyle görüyor. Bu kişi bana matematik öğretiyor. Bu kişi bana din öğretiyor. Bu kişi bana işte iletişim öğretiyor. Ama öğretiyor sürekli.
Evet.
Benimle birlikte bir eğitim faaliyeti içerisinde değil. Benimle düşüp kalkmıyor. Hı hı. Benimle üzülmüyor. Benimle ağlamıyor. Benim ailemi gelip ziyaret etmiyor. İşte benim ailemle daha özel manada ilgilenmiyor. Beni dinlemiyor. Vesaire. Bu örnekleri arttırmak mümkün. Çünkü bizim rehberlik servisinde, dediğim gibi okulda da görev yaptığımız için, en fazla karşılaştığımız hususlardan biri de eğitimcilerin öğrencilerde onları sevmedikleri algısını bırakmış olmaları. Yani
öğrencilerde bu algı var.
Evet.
Çok önemli.
Eğitimciler
bu.
Bizi sevmiyor. Bunu nereden çıkartıyorsunuz? Buna deliliniz nedir diye sorduğumuzda, işlerini yapıp çıkıyorlar diyor çocuklar. Ya şimdi burada tabii her eğitimciyi zan altında bırakmayalım. Muhakkak ki aralarında ayrılanlar farklı, kendilerini farklı görenler var. Fark Atan Eğitimci diye bir program yapmıştınız oradan. Oldukça etkili, güzel bir programdı. Fark Atan Eğitimciler illaki var ama çocuklarda maalesef böyle bir algı var. Öğretmen veya eğitimci eğitim ortamına gelip sadece, hani tabiri caizse, bir mühendis gibi düğmeye basıp ondan sonra o makine çalışıp, makine 40 dakika sonunda makinenin tekrar öteki tuşuna basıp makineyi durdurup sınıftan çıkıp gittiğinde, bunu öğrenciler sadece bir öğretim faaliyeti olarak görüyorlar. Demek ki çocuklar eğitimcileriyle daha farklı ortamlarda, daha farklı şekillerde bir araya gelmek, onlarla oturup dertleşmek, onlarla bir arada olmak, hemhal olmak, onları hissetmek istiyorlar tabiri caizse.
İlgi bekliyorlar.
Tabii ki ilgi bekliyorlar, güven bekliyorlar, tanınmak ve anlaşılmak bekliyorlar.
Evet.
Bu olmadığı zaman eğitim faaliyeti maalesef olmuyor.
Peki hocam, yani bu dediğiniz çerçevede gerçekten çok güzel konulara temas ettiniz. Eğitim sadece okulla mı sınırlı kalmalıdır, yoksa bu noktada efendim çeşitli sivil toplum kuruluşları, gönüllü
Tabii.
insanların yapmış olduğu çalışmaların katkısı ne olabilir? Yani bu tür gruplarla da bir aradasınız, oluyorsunuz sürekli. O cepheden de bir değerlendirebilir miyiz konuyu?
Evet, şimdi ailelere yönelik en büyük tavsiyelerimizden biri, okulda bir öğrencinin karakterinin tam olarak oturması ve yetişmesi çok zor.
Hı hı.
Çünkü biz ne kadar bunu başarabilsek de, öğretmenler olarak veya öğretmen arkadaşlarımız bunu ne kadar başarabilse de, en nihayetinde okul sona erecek ve bitecek bir kurum. Okul dışındaki hayatı çocuğun çok önemli. Eğer çocuk okul dışında kendisine örnek olabileceği, tırnak içinde söylüyorum, bir abiyle, bir rehberle, bir öğretmenle, bir hocayla, adını ne koyarsanız
koyun,
bir arkadaşla, bir ablayla bir arada değilse, maalesef o çocukta olumlu yönde davranış değişikliği beklemek çok zor.
Hı-hı.
Çünkü evde bunu sağlamak zor.
Hı-hı.
Evde çocuğun işte kendisine örnek olabilecek bir akrabası olacak da, işte bir kuzeni denk gelecek de, bir de orada bir aile ilişkisi söz konusu.
Evet.
En nihayetinde daha özel bir ilişki. Zaten tarihe de baktığımız zaman her zaman insan fıtratının model alma üzerine kurulu olduğunu görüyoruz.
Evet.
Yani model olmadan maalesef gelişim ve değişim olmuyor.
Yani o çocuklara okul harici hayatlarında rol model
Tabii.
kişiler mi lazım hocam?
Kesinlikle. Bu rol model kişiler de genellikle sivil toplum kuruluşlarında, bu tür okul dışında gönüllü, bu ifade çok önemli, gönüllü faaliyet yapan kuruluşlarda biz ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü işin içinde maddiyat olmadığı zaman, bir iş olarak bakma durumu olmadığı zaman işin boyutları çok değişiyor.
Hı hı.
İş olarak bakmayan kişiler gerçekten çocuklarla birlikte, işte az önce saydığımız tanıma, anlama, ilgi ve güven meselesini daha isteyerek, gönülden, bilinçli bir şekilde isteyerek bunu paylaştıkları için, orada çocuklar kendilerini onları model alabiliyorlar. Hatta hemen şöyle bir örnek paylaşayım. Okuldaki öğretmenlerin birçoğunun ne giydiğinin, ne yediğinin, ne içtiğinin, nerelerde vakit geçirdiğinin farkında değildir çocuk. Ama bir STK çalışmasında, hiç unutmuyorum, bir öğrenci velimize gelip de, baba işte benimle ilgilenen abinin ayakkabısı yırtık, ona ayakkabı alıp hediye edelim mi diye babasına söylemiş ve babası da çok mutlu olmuştu bundan. Hani bu aradaki bağı ben ne sağlayamıyor çocuğum, bu kişiyle nasıl sağladı çok merak ettim, o yüzden size geldim demişti. Yani bu sorunun cevabını bulabilmek için. Bu aynı şekilde işte kız öğrenciler için de geçerli, erkek öğrenciler için de geçerli. O samimiyeti gördüğü zaman çocuk, aradan saatler çıktığı zaman, maddiyat çıktığı zaman, İşte beraber oturup bağdaş kurup bir şeyler yapıldığı zaman çocuk da bu samimiyeti, bu ilgiyi tekrar söyleyecek olursak görüyor. Ve orada o kişiyi bu defa rol model almaya başlıyor. Şimdi ailelerin en fazla dert yandığı hususlardan biri de şu. İşte çocuğumuzu ekran başından kaldırın. Çocuğumuz işte ibadetlerini yaşının gerektirdiği gibi yapsın. Ondan sonra çocuğumuz ahlaki özellikleri göstersin. Şimdi bunlar durup dururken olan şeyler değil. Dururken oluşan şeyler değil. O sevdiği abla bu defa namaz kılarken gördüğü zaman çocuk, işte o çocuk o zaman namaz kılmaya başlıyor. Veya o sevdiği ablasını yalan söylemezken gördüğü zaman veya işte otobüse arkadan binip akbilini öne doğru ilettiğini gördüğü zaman, yolladığını gördüğü zaman o çocuk da bu defa otobüse arkadan binip akbil basmamazlık yapmıyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. 9 yaşındaki bir öğrencim, öğretmenim mahallemizde herkes otobüse arkadan biniyor ve kimse öne akbil uzatmıyor ama ben gidip bunu yapıyorum demişti. Bunu yaptığını söyleyen çocuk bir STK çalışmasının içinde yer alan çocuktu.
STK derken
sivil toplum.
Evet, yani bir gönüllülük.
Gönüllü bir çalışmanın olarak, içinde evet, tabii.
Yer alan bir delikanlıydı. Evet. Çok güzel. Çok gerçekten Furkan Bey çok teşekkür ediyorum. Yani bu konulara biz de çok kıymetli dinleyenlerimizle temas ediyoruz ama sizin gibi bir uzmanın ağzından da bunları duymak tabii çok daha insanın içini ferahlatıyor. Demek ki o zaman gönüllülük çalışmaları, değil mi, vakıf ve dernek çalışmalarının eğitimin önemli bir parçası olduğunu görüyoruz.
Özellikle burada. Yurt dışında bu artık bazı ülkelerde şart koşulmaya başlandı. Bazı eğitim kurullarında, Hollanda gibi, İsviçre gibi ülkelerde mesela her üniversite öğrencisinden bir sivil toplum kuruluşuna destek olması, bir gönüllü çalışmada yer alması isteniyor. Ben ileriki dönemlerde, yıllarda bizim ülkemizde de bunun geleceğini düşünüyorum. Buna ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Biz lise döneminden itibaren bu tür gönüllü çalışmalarda yer almaya gayret gösteriyorduk arkadaşlarımızla beraber. Bunun kişinin kendisine olan katkısı da çok fazla. O gönüllü çalışmada küçük yaştan itibaren yer alan çocuk büyüdüğünde başkalarının çocuklarına bu defa hizmetleri ulaştırmaya çalışıyor. Tabii. Bu da özellikle günümüzde işte tekrar ifade edecek olursak haz ve hız çağı dediğimiz dönemde yine Kemal Sayar Hoca'dan siz örnek vermiştiniz. Ben de örnek vermem gerekirse onun Yavaşla isminde bir kitabı
evet,
var.
Evet.
Çocuk orada biraz yavaşlamış oluyor tabiri caizse.
Doğru söylüyorsun.
Yine Kemal Hoca'nın ifadesiyle o kurtarılmış anlar diye bir ifadesi var. Hı-hı. Kurtarılmış anları oluyor çocuğun orada.
Harika söylediniz. Evet, bu çok güzel bir ifade. Yani o gönüllülerle bir araya gelip okul harici vaktini de kıymetlendiriyorsa çocuk, o vakit dilimleri kurtarılmış zaman dilimleri evet. oluyor, değil mi?
Evet, kesinlikle.
Evet. Evet Furkan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Sizin tabii bir de yeni bir kitabınız çıktı. Buraya kadar gelmişken bize böyle güzel bilgiler vermişken bu kitaptan da bahsetmesek olmaz. Bundan da bahsedeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, hem kendimiz okuyacağız hem çocuklarımızın okuması için gayret göstereceğiz. Değil mi? Yani her akşam böyle yatmadan önce 20 dakika, yarım saat okuyabiliyorsak çocuklarımız da dahil olmak üzere, bu gerçekten önemli bir kazanım diye düşünüyorum. İşte çocuklarımıza ne okutacağız? Bu çok önemli. Ben kendim gidiyorum kitap satış yerlerine, sürekli bakıyorum ne var, ne olur, ne okutabiliriz, ne hoşuna gider diye. İşte size çok güzel bir eser. Furkan Konyalı Bey kafama bir şey takıldı diye oturmuş, hazırlamış. Efendim Ufuk kitaplığından çıkmış bu da. Ufuk Eğitim'de Furkan Bey çalışmalarını yürütüyor. Kitap da oradan çıkmış. Bize biraz bu kitaptan bahseder misiniz? Kafama bir şey takıldı diye bir ismi var. Niçin okutalım biz bunu çocuklarımıza?
Evet. Evet, teşekkür ederiz. Bu tanıtım yapma bir anlamda fırsatını verdiğiniz için.
Estağfurullah.
Şimdi açıkçası samimi olmak gerekirse kitabın çıkmasını öğrencilerimize ve Ufuk Eğitim Danışmanlık'ta bize bir şeyler danışmaya gelen öğrenci kesimine borçluyuz. Kitabımızda çocukların, özellikle ortaokul yaş seviyesindeki öğrenci grubunun zihinlerini meşgul eden bir takım akademik, sosyal, psikolojik ve hatta dini meselelere çözüm önerileri sunmaya, cevap vermeye çalıştık. Kafama bir şey takıldı kitabımızın farklı olduğunu düşündüğümüz en önemli özelliği çocukların dilinden yazılmış olması. Onların diliyle çözüm önerileri üretilmeye çalışılmış olması. Bunun özellikle farklı kıldığını düşünüyoruz kitabımızı. İşte neler var içinde? Ben kimim? Ne istiyorum? Nasıl daha başarılı ve örnek bir genç olurum? Teknoloji bağımlılığıyla nasıl baş edebilirim? Akran baskısıyla nasıl baş edebilirim? Sınav kaygısıyla nasıl baş edebilirim? Gibi sorularına cevap vermeye çalıştığımız gibi. Aynı zamanda işte mesela neden bütün dualarımız kabul olmuyor? Niçin sürekli vaktimi evde geçirmek istiyorum? Neden neden sürekli gezmek istiyorum, dışarıda dolaşmak istiyorum? Niçin sürekli tablette oyun oynamak istiyorum gibi çocukların güncel olarak zihinlerinde yer alan bir takım sorulara cevap vermeye çalıştık. Yine dediğim gibi onların dilinden. Önemli olan bu. Çocuklar bunu kendi başlarına okuyabilecekleri gibi aileleriyle birlikte de okuyabilirler. Mesela evet, her çünkü, akşam bir bölüm okuyabilirler.
Evet, konular beraber. Ona müsait.
Çünkü. Evet. Aynı zamanda eğitimciler de öğrencileriyle okuyabilirler. Yani ona da müsait. Özellikle tabii okumayan, araştırmayan bir nesilden maalesef bahsediyoruz. Onların işte okuma alışkanlığı kazanmasına belki biz de karınca adımı misalince bir katkı sunabiliriz İnşallah. Düşüncesiyle. Onların dilinden yazmaya çalıştık ki ellerini aldıklarında hemen bir köşeye itelemesinler, bırakmasınlar diye.
Eyvallah.
Bunlara cevap vermeye çalıştık. Bir diğer farklı kıldığını düşündüğümüz nokta da tamamen gerçek problemlere dayalı olması.
Evet.
Yani bir kurgu değil. Bunlar gerek rehberlik servislerinde, gerek danışmanlık birimlerinde, eğitim danışmanlarına, psikolojik danışmanlara öğrencilerini yönelttiği ve cevap aradığı sorular. Bunlara çözüm önerileri içeriyor. Bu iki farklı husus tekrar etmek gerekirse onların dilinden yazılmış olması ve gerçek problemlere dayanıyor evet. olması. Umarım memnun olurlar. Keyifle okuyabilecekleri bir çalışma olmuş olmasını diliyoruz.
İnşallah. Kitabın ismini tekrar verelim kıymetli dostlar. Furkan Konyalı Bey'in kaleminden psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı Yahya Furkan Konyalı Bey'in kaleminden ortaokul seviyesindeki öğrencilere hitap eden Kafama Bir Şey Takıldı evet. isimli bir kitap Ufuk Kitaplığı'ndan çıkmış. Efendim isteyenler Ufuk Eğitim'in internet sitesinden irtibat telefonlarını verelim 0216 553 0416 numaralı telefondan esere ulaşabilirler. Gerçekten günümüzün çocuklarını yakalayan bir kitap olduğuna inanıyoruz. Furkan Bey çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah biz teşekkür ederiz.
İnşallah farklı bir programda yine birlikte oluruz.
İnşallah.
Kıymetli dostlar programımızın sonuna geldik. Bugün gerçekten yaptığımız eğitim faaliyetlerinde bugünün gençlerini nasıl daha iyi yakalayabiliriz noktasında Furkan Bey'in güzel tavsiyeleri oldu ve eğitim programı var bu noktada Furkan Beylerin Ufuk Eğitim bünyesinde. O eğitim programının tanıtımını yaptılar. Ayrıca Kafama Bir Şey Takıldı diye bir kitap Furkan Bey tarafından yayınlandı. Yine o da Ufuk Eğitim tarafından yayınlandı. Bu kitabın da tanıtımını gerçekleştirmiş olduk. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.